nereden geliyorum, nereye gidiyorum, neredeyim ben?
Yok abiler yok. Hiç alkışlanacak şey değil. Babam da olsa halkı kazıklayanın alkışlanmasını istemem. Bakın bizim mahallenin başında köşede Papağan Rüştü'nün benzin istasyonu var. Benzine su katıyor. Demin bahsettim kasaba ayrı var ya, ete neler katıyor neler. Bakkal Hacı Rüstem var. Hacı oldu, dalavereyi bırakır dedik. Oo, şimdi her şeye bir şeyler katıyor. Hava gazını açıyorsun, içine hava katmışlar. İlaç alıyorsun, kireç katmışlar. Efkarlanıyorsun, rakı alıyorsun, rakı yok. Diyeceğim herkes herkese bir kazık atıyor. Sonra kendi canı şu kadarcık yandı mı ver yansın ediyor. Basıyor yaygarayı. Hepimiz birbirimize bir kazık atarsak nasıl düzelir bu işler?
Zırvayizm kanalının hazırlayıp sunduğu Darphane Podcast serisine hoş geldin. Bu yayını YouTube, Spotify ve iTunes platformları üzerinde bulabilirsin. Ben programın daimi sunucusu Sevan. İstiyorum. Nasılsın benim fakir kardeşim? Son yayından bu vakte kadar geçen sürede ömrün boyunca çalışmanı gerektirmeyecek kadar zengin olabildin mi? Ben olamadım. Bu benim için artık bir sürpriz değil. Eğer sen böyle bir hayal ile yatıp kalkıyorsan ve bir gün zengin olacağına inanarak yaşıyorsan gel, otur ve dinle. Çünkü kaygılarımız aynı. Sana anlatacak çok şeyim var. Bu yayında sana kapitalizmin anladığı rekabet şeklinden, tekellerden ve vurgunculuktan bahsedeceğim. İlk başta kafanda bir üçgen hayal etmeni rica ediyorum. Bu üçgenin lütfen sol alt köşesine rekabet, sağ alt köşesine tekelcilik, tepesine ise vurgunculuğu koy. Kapitalist bir ekonomik modelin kaçınılmaz durakları olan bu üç noktayı apaçık ve vahşi gerçekliğiyle anlatıp gözünden düşürmeden önce rekabetçilik, tekelcilik ve vurgunculuk kavramlarından bahsederek bu kavramlara dair bakış açını pekiştirmek istiyorum. Ama en başında bir şeyi anımsayalım seninle beraber. O televizyonlarda dinlediğimiz, gazetelerde okuduğumuz meşhur ekonomistler var ya, onların ağzından şöyle cümleleri mutlaka duymuşsundur. Kapitalizm niye mi gerek? Rekabet var. Rekabet varsa bu son tüketicinin faydasınadır. Çünkü bir yandan kaliteyi arttırırken öbür yandan maliyetleri düşürmek isteyen sermayedarlar en nihayet rekabetin sonucu olarak son kullanıcıya kaliteli ve fiyat rekabetinden ötürü ucuz ürünler sunarlar. Öyle mi dersin? Bırak içinde yaşadığın ülkeyi, neredeyse her kapitalist devlette yaşanmış bir üçkağıtçılıktan bahsetmek istiyorum sana. Belki senin de malumun olmuştur. Nedir o malum olması gereken şey? Bir ürünün fiyatını arttırmaktansa kalitesini veya hacmini düşürmek. Bunu fark etmek için biraz cin göz olman lazım. Onu da söyleyeyim. Mesela düşün ki bir markete gidiyorsun. Bir hafta önce atıyorum 100 gramına 5 para verdiğin malın hala 5 para olduğunu, paketin üzerinde yazan gramajının 100 gram değil 90 gram olduğunu görüyorsun. Görünüşte aldığın malın fiyatı artmadı ama gramajı azaldı. Aslında yani fiyatı arttı. Çünkü sen daha az mal karşılığında daha fazla para ödemiş oldun. Peki bu numara kapitalistlerin kullandığı tek illüzyon numarası mı? Hayır. Bu tür hilelerden yüzlerce var. Ancak bu hileleri anlatmaktan ziyade tüketicisini adeta kandırmak pahasına çirkinleşecek hilelere başvuran büyük üreticilerin, kapitalistlerin bu noktaya nasıl geldiğini anlatmam gerekiyor sana. O yüzden kapitalizmdeki rekabet anlayışından başlayarak yayına giriş yapayım. Doğayı ve insanı zerre kadar umursamayan, sürdürülebilir olmayan ve her tökezlediğinde tökezlemesinin bedelini geniş halk kitlelerine, sana, bana ödeten kapitalizm ne mutlu ki yıkılıyor. Tam da bu noktada kapitalizmin rekabet, yani vahşi rekabet anlayışını tartışmaktan ziyade kapitalistlerin gündeme getirdiği alakasız tartışma konuları mevcut. Onlara göre tekelleşmeye varan rekabet kapitalizmin sorunu değil. Bu sorun rekabetin yapılış şekli ve tekelleşme ile alakalı. Eğer onlara kalırsa monopoliyi, yani tekelciliği ortadan kaldırmak tekrar rekabetçi kapitalizmi diriltecek ve kapitalistlerin anladığı türden ilerlemeci bir rekabetin önünü açacak. Tabii ki tırnak içinde ilerlemeci bir rekabet. Kapitalistlerin yapmış olduğu 3 tane büyük hata var. Bunlardan ilk ki şu, kapitalizm icat olunduğu ilk zamandan beri tekelcilikle zaten güreşmektedir. Yani bir sistem olarak kapitalizm tekelciliğin anası, onu doğuran varlık olduğu için kendi yaratmış olduğu ve sevmediği o çocukla, o çocuğu doğurduğu günden bugüne kadar hala güreşmektedir. Peki biz bunun örneklerini nerede görüyoruz? İçinde bulunduğun ülke dahil, Amerikan devleti dahil kapitalist birçok devlette tekelciliğe karşı antitrust, rekabet ve piyasa denetleme kurulları mevcut. Çünkü kapitalizmin çatpat işlediği her devlet şunun farkında ki eğer önüne geçilmezse o ekonomik sistemin içerisinde tekeller oluşmaya mecburdur. Peki bu tarz bir mücadele yöntemi ne kadar işe yarıyor? Yani yanlış kurgulanmış bir rekabet modelinin kaçınılmaz olarak tekelleşmeye varıyor olması ne kadar engellenebiliyor? Ne yazık ki engellenemiyor. Çünkü kapitalist bir düzende bu maddenin doğasına aykırı. Örneğin Google bir monopolidir, bir tekeldir. Amazon bir tekeldir. Büyük ne kadar şirket varsa aklına gelen onların her biri birer tekeldir ve dünyayı kuşatmıştır. Ve baktığın zaman bu şirketlerin arasında aslında rekabet de yoktur. Yayının başında söylediğim o üçgeni hatırla. O üçgenin her bir köşesini kapmış olan o büyük firmalar piyasayı domine etmekten, yönetmekten, fiyatları adeta bir kartel gibi belirleyip dayatmacılık uygulamaktan başka hiçbir şey yapmamaktadırlar. Peki bunun sebebi ne? Yani bu neden kaçınılmaz bir durum? Çünkü rekabetçi piyasa insanın icat ettiği diğer birçok kurumda olduğu gibi güçlü noktalara, zayıf noktalara ve dengesiz boşluklara sahip. İşte tam da bu sebeple rekabetin tekelciliğe, tekelciliğin ardından da vurgunculuğa dönüşmediği bir kapitalist düzen hayal etmek tabiri caizse sihirli bir rüyadan ibaret. Ama sana bana kapitalizm satanlar kapitalizmin bu yanlarından hiç bahsetmiyor. Çünkü onlar birer reklamcı. Sen nasıl ki bugün bir ürün veya hizmet almadan önce interneti açıp kullanıcı yorumlarını okuyorsan ve reklamcıların değil müşterilerin ne dediğine bakıyorsan işte o kapitalist reklamcıların da kapitalizmi sana bana satanların da sistemin kötü yönlerinden bahsettiklerini görmek hiç mi hiç mümkün değil. Ta ki sorgulayana, araştırana, merak edene ve öğrenene kadar. Peki ben bu durumda ne yapacağım? Kapitalizmin gözlerden saklanan, sübenaltı edilen ama dönüp dolaşıp doğrudan veya dolaylı olarak hayatlarımızı etkileyen ne kadar kötü yanı varsa onlardan bahsetmeye devam edeceğim. O yüzden kapitalist bir düzende rekabetin tekelciliğe, vurgunculuğa evrilmesinin kaçınılmaz olduğunu bütün gerçekleriyle anlatmak gibi bir sorumluluğum var. Hadi başlayalım. İçinde bulunduğun kapitalist devlet dahil birçok kapitalist devlet bir şirketin yaşam ömrünü tamamlamış olması çok az sebebe dayanıyor. 1. Ya başka bir şirket tarafından yutuluyorlar ki ben buna şirketlerin seksi çiftleşmesi diyorum. 2. Operasyonlarını başka bir yere taşıyorlar. Bu iki sebepten ilkini biraz açmak istiyorum. Hiç belgesel izledin mi bilmiyorum. Eğer izlemediysen lütfen YouTube'u aç ve Peygamber Develerinin Çiftleşmesi adında bir videoyu bul, izle. Göreceğin şey şu olacak ki erkek peygamber devesi en önemli uzvu olan uzvunu yani başını kaybetmek pahasına, dişisine yem olmak pahasına gider ve dişisiyle çiftleşir. Bu birleşmenin neticesinde erkek peygamber devesi başından ve vücudundan olur. Peki bunun şirket birleşmelerine benzer tarafı ne? Çok basit. Bir A şirketi düşün. Operasyonel merkezi, fabrikaları ve mağazaları olsun. Bir de B şirketi düşün. Bunun da aynı şekilde operasyonel merkezi, fabrikaları ve mağazaları olsun. A şirketi B şirketini yutacak kadar büyüdüğü ve yuttuğu zaman olan şey şudur. Artık iki tane operasyonel merkez olmaz. Bunların sayısı 1'e düşer. Yani B şirketi kafasını kaybeder. Ve eğer A şirketi B şirketinin bütün uzuvlarından faydalanmak istemiyorsa, yani yuttuğu şirketin, birleştiği şirketin, seks yaptığı şirketin uzuvlarını yutup yemek istemiyorsa, bunun bir kısmını atar. Bunun kaçınılmaz sonucu yine işsizliktir. Ya da işine yarayacağını düşündüğü faydalı ne kadar parça ve uzuv varsa onları da bünyesine katar yani yer. Bu elbette rekabetin sonucudur. Çünkü piyasada daha fazla yer işgal etmek isteyen A firması kaçınılmaz olanı yapmıştır. Peki bir gün A şirketi yiyebileceği bütün diğer şirketleri yedikten sonra artık rekabet edecek başka birisini piyasada bulamadıktan sonra ne yapar? Biraz önce söylediğim ikinci seçenek devreye girer. Bu sefer belki ulusal çapta olmaktan çıkar ve dünyadaki piyasa rekabetine katılır. Ancak o büyük rakiplerinde kendisinde olmayan bir şey vardır. Operasyonlarını iş gücünün ucuz olduğu ülkelerde, örneğin Asya ülkeleri gibi ülkelerde yürütme kapasitesi. O halde o şirketten, yani A şirketinden ne yapması beklenir? Operasyonunu başka topraklara taşıma ve bunu da rekabet edebilme pahasına yapar. Bunun da yine kaçınılmaz sonucu doğu büyüdüğü topraklarda yetiştirmiş olduğu iş gücünü, çalıştırdığı iş gücünü terk etmek olarak ortaya çıkar. Bu da beraberinde işsizliği ve işten çıkarmaları getirir. Ama her şey yolunda gitmektedir. Çünkü her şey rekabet namına yapılmıştır. A şirketi küresel oyunda yalnız olmadığını anladığında ve küresel rakiplerinin kendini yiyecek olacağı gerçeğiyle yüzleştiğinde kaçınılmaz olanı yapar. İş gücünün ucuz olduğu hangi topraklar varsa, örneğin Çin, tasını tarağını toplar, rekabet namına oraya gider ve geride düzinelerce işsiz bırakır. Peki A şirketinin Çin'de ne işi vardır? Sadece ucuz iş gücü mü? Elbette hayır. Mesela orada insanları 12 saat çalıştırmanın önüne geçecek kanunlar yoktur. Denetimler yoktur. Her koşul A şirketinin doğup büyüdüğü topraklardaki koşullardan kat kat daha az zorlayıcıdır. Şimdi tutup şunu diyebilirsin ki Sevan, bu Çinlilerin, Çin'in ulusal problemi. Onlar çözsünler bunu. Neden oradaki olayları bahane ederek kapitalizme balta vuruyorsun ki? Lütfen unutma ki eğer yaşadığın ülkede emek Çin'de satıldığından daha ucuza satılsaydı aynı şeyler kaçınılmaz ve istisnasız olarak senin de başına gelecekti. Çünkü emeği ve iş gücünü sömürmek isteyenler için emeğin ve iş gücünün, işçinin milliyeti yoktur. Yani senin, benim, bizim, halk olarak hiçbirimizin milliyeti yoktur sömürenin gözünde. Ve işte tam da bu sayede A şirketi kendini diğer rakipleriyle rekabet edebilecek kıvama getirir. Bu da rekabet namınadır.
Güzele tapıyorum, insan mıyım ben, bilmek istiyorum.
Yayının sonlarına geliyoruz. Yayının bu kısmına kadar rekabetin, tekelleşmek pahasına yapılan rekabetin beraberinde kaçınılmaz olarak işsizliği doğurduğunu anladığını umuyorum. Peki üçgenin diğer tarafında ne var? Yani tekelleşmeyi başarabilen şirketlerin devreye sokabileceği numaralar neler? Bunun da cevabı basit. Otomasyon, insan emeğini kullanmaktan daha ucuza mal olacak olan makinelerin üretim hattına sokulması ve bu sayede rekabette bir adım öne geçebilmek. Tamam, diyelim ki makineleri insanların yerine işe koyduk. O insanları da işten attık. Bu makineleşmenin beraberinde getirdiği işsizlik ve bu işsizliğin de yarattığı sosyal etkilerin listesi çok ama çok uzun. Fakat senin makineleşme ve beraberinde gelen işsizliğe karşı az çok fikrin olduğunu tahmin ediyorum. O halde rekabet, tekelleşme ve makineleşme süreci beraberinde işsizliği getiriyorsa bizim burada İkinci bir örnek de vermemiz lazım. Daha da önemli bir sektör olan ilaç sektörünü düşün. Bugün belli başlı ilaçları, önemli ilaçları üreten sadece birkaç ilaç firması var. Üstelik bu ilaçların halkın faydasına veya daha ucuza başkaları tarafından çoğaltılması da yasak. Çünkü bunun önüne de patent enstitüleriyle geçilmiş vaziyette. Örnekler çoğaltılabilir, arttırılabilir. Peki bizim eleştirimiz ne? Yani halk olarak rekabetin, tekelciliğin ve vurgunculuğun bu zararlı üçgenin bizler neresindeyiz? Biz aslında bu üçgenin doğrudan muhatabıyız. Çünkü bir kere vurgunculuk aşamasına geçtikten sonra bu şirketler fiyatları istedikleri oranda ve keyfi bir şekilde arttırabiliyor ve seni beni kazıklayabiliyorlar. Tam bu noktada sana Take Your Pills isimli bir belgeseli izlemen için öneriyorum. Bu durum uzaktan baktığın zaman tüketicinin, senin, benim, geniş kitlelerin aleyhine. Biz isteriz ki her zaman seçeneğimiz olsun. Yani birisi bize pahalıdan bir şey dayattığı zaman hayır ben almayacağım deyip mümkünse varsa başka bir tekelden almayı yeğleriz. Peki ya bu tekellerin tamamı birer kartel haline gelirse? Örneğin çok meşhur telefon markaları olan Apple veya Samsung gibi markalar kapılar ardında anlaşıp yeni çıkardıkları telefonlara fiyat biçerken ya biz bu telefonları 1000 dolardan aşağı satmıyoruz kardeşim. Bu bizim son çıkan telefonumuz. Bu bizim amiral telefonumuz. Bunu alacak adamın 1000 dolar vermesi lazım dediği zaman ne yapacaksın? Cevap basit. Hiçbir şey yapamayacaksın. Yani bu adamlar bir akşam yemeğinde, bir golf maçında bir araya gelip ya ne yapalım biliyor musun? $1000 yapalım bu ürünün fiyatını. Zaten birbirimizden başka rekabet edecek kimsemiz yok. Sonuçta illaki ya benden ya senden alacaklar. Gün sonunda ikimiz de karlı çıkarız dedikleri zaman halk olarak düdüklenen ne yazık ki biz oluyoruz. Ha, bunu sana tutup kapitalistler açıklamaya kalkarlar. İşte insan açgözlüdür, insan pazarı tamamını ele geçirmek ister, insan kendine rakip istemez, sürekli rakiplerini yok etmek ister falan filan anlatır dururlar. Hiçbiri sana oturup da bunun bir düzen problemi olduğunu, bunun sistem kaynaklı bir problem olduğunu söylemez. Çünkü kazançlarını sistemin tam da kendisinden ve içinde barındırdığı çelişkilerden elde etmektedirler. Bir de bunlar sözde fiyatta ve kalitede rekabet ederken bizim kapitalist toplumun gariban halkları olarak yapmamız gereken ödev nedir? En iyi kaliteyi ve en düşük fiyatı sunanı bulup gidip ondan alışveriş yapmak. Heh, yaparsın yaparsın. Şirketler adeta peygamber develeri gibi sevişirken, bizler de halk olarak bu sevişmenin arasında mahvolurken istediğin gibi alışveriş yaparsın. Üstelik başka bir dünya ve hep birlikte kurtuluş mümkünken.